Ayırım 7, sayfa 53. Askerlik nasıl geçti? Askerliğimi İstanbul'daki ilk 4 aylık dönemden sonra doğuda küçük bir yerde yaptım. O ilk 4 ay içinde zaten herkesin yaşadığı doğal zorluklar vardı. Bu yüzden kendimi düşünecek durumda değildim. Askerlik genç bir adam için çok değişik, zorlu, farklı ve yorucu bir yaşam biçimi. Bir de eşinden, çocuğundan, ailenden ayrı olma duyguları yaşıyorsun. O güne dek hiç bilmediğin bir sistem, hiç yaşamadığın kadar hareketli günler. İlk aylarda kendimi düşünecek halim de yok zamanımda. Bir genç erkek için sorun yaratabilecek cinsellik meselesi ise aklıma bile gelmiyor. Hep söylenir yemeğe kattıkları bir şey nedeniyle cinsellik düşünülmüyor diye. Bunun etkisi var mı bilemiyorum. 4 ay sonra doğuda bir dağ başına gidiyoruz. Artık az teğmenim ve rahatım yerinde aslında. 120 kişilik birliğimiz var. Ben tek başıma lojmanda kalıyorum. Ama medeni bir ortamdan uzağız. Su bile bulamıyoruz. Aylar geçtikçe askerliğe alışmaya, zamanla askerlerimi tanımaya başlıyorum. Bir şeylere alışmaya başlamak başka şeyleri özlemene neden oluyor. Onun için alışkanlık edinmemeli belki de insanlar. Geceleri erkenden yatağıma girdiğimde canım sevişmek istiyor. Acaba burada yemeğimize bir şey katmıyorlar mı diye düşünüyorum. Neden aklıma cinsellik düşüyor? Burada bir kadınla birlikte olmak olanaksız. İzin alsak dışarı çıksak bile mümkün değil böyle bir şey. Doğuda dağ başındayız. Nasıl olabilir? Ama benim durumum farklı. Kadın olması şart değil beraber alacağım kişinin. İki tane askeri de çok beğenmeye başlıyorum. Onları akşamları evime çağırıyorum. Bana yardım ediyorlar. Her türlü yardım, temizlik, çamaşır, bulaşık gibi. Benim amacımsa farklı. Onlarla evde olma duygusu bile hoşuma gidiyor. Ancak söylemem mümkün değil tabii. Nasıl söyleyebilirim? Bir imada bile bulunamam. Ne olur ne olmaz. Bazen porno dergiler tutuşturuyorum ellerini. Gülüyorlar kıs kıs, utanıyorlar. Bir süre sonra alışıyorlar, rahatça bakmaya başlıyorlar. Benim banyomu kullanabileceklerini söylüyorum. Asker banyoya girdiğinde kapı deliğinden gözetleyip kendimi tatmin ediyorum. Başka çarem yok. Zaman zaman konuyu dönüp dolaştırıp eşcinsel ilişkilere getiriyorum. Ne düşündüklerini anlamaya çalışıyorum. Olumlu bir yaklaşım göremiyorum. Her ikisiyle de iyice dost oluyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Bana sevgililerinden söz ediyorlar. Onlarla evlenecekleri günü beklediklerinden, evlenene kadar hiçbir şey yapamadıklarından. Burada bir şeyler yaşamak gibi arzuları ise hiç yok. İlk kez böyle bir şey başıma geliyor. İlk kez birlikte olacak bir erkek bulamıyorum. Hem de onca erkek arasında. Ancak umudumu yitirmiyorum. Kimi zaman evde bilek güreşi yapıyoruz. Bir punduna getirip onlarla güreşiyorum. İstediğim onlara dokunabilmek, onlarla özel bir şeyler yaşayabilmek. Ama hiçbir şekilde amacıma ulaşamıyorum. Erkekleri bu kadar seven ben, onca erkek arasında asla cinsellik yaşayamıyorum. Erkekler arasındaki yaşamım bana yine erkekleri hatırlatıyor ve düşlerimde onları istemeye başlıyorum. Hepsi bu. Askerlikten döndükten sonra eski işime devam ediyorum. Evimde eşim ve çocuğumla çok mutluyum. Hiç sorun yok. Tek düze ama huzurlu bir yaşam. Biz bir aileyiz artık. Bekar arkadaşlarım ben farkına bile varmadan çevremizden uzaklaşıyor. Hep çocuklu ailelerle görüşmeye başlıyoruz. Ama öyle küçücük bir yerde yaşıyoruz ki insan sıkıntıdan patlayacak hale geliyor. Ne bir sosyal etkinlik, ne bir konser, ne bir tiyatro. Yapacak hiçbir şey yok. Gidebilecek yer birkaç tane. Görülebilecek aile birkaç tane. Konuşacak konu birkaç tane. Dedikodu konusu bile birkaç tane. Yaz tatilini güneyde küçük bir kasabada geçiriyoruz. Denize girmek, akşam küçük bir balıkçı lokantasına gitmek bile hayatımıza renk katıyor. Bir gün eşim denize gelmiyor. Ben yalnız iniyorum sahile. Güneşlenirken yanıma genç ve çok yakışıklı bir Amerikalı geliyor. 2 aydır Türkiye'de yalnız tatil yapıyormuş. Bir sürü arkadaşı olmuş, benimle de dost olmak istermiş. Bira içmeye gidiyoruz. Yolda koluma giriyor, elini omuzuma atıyor. Beni beğenmesi hoşuma gidiyor ama bir yandan da çok korkuyorum. Unuttuğumu sandığım duygularım beni yine sarıp sarmalamasından ödüm patlıyor. 2 aydır nasıl yaşıyorsun burada? Gönlüne göre kız arkadaş bulabildin mi? Kız değil ama erkek arkadaş bulabiliyorum, diyor. Tahmin etmiştim ama belki de bunu duymak istemiyordum. Senden çok hoşlandım. Bu akşam beraber olabilir miyiz, diyor. Belli ki pasif yapılı bir genç. Çok hoşuma gidiyor. Benden hoşlanması ama birden hayır sözcüğü dökülüyor dudaklarımdan. Bir yandan da cevabımı değiştirmemek için kendi kendimle mücadele ediyorum. Bir eşim, bir çocuğum var. Cinselliği doya doya yaşıyorsun. Gencecik yaşında düzenli bir cinsel yaşamın var. Daha ne istiyorsun? Bütün yaşadıkların cinsel açlığın yüzünden değil mi? Şimdi aç değilsin ve cinselliğinin ikinci yönünü yaşamana hiç gerek yok. Artık normal bir seks hayatım var ve başka bir şeye ihtiyaç duymadan böyle devam edip gidecek diyorum. Kendi kendime yaptığım bu konuşmadan sonra tüm irademi kullanıp genç adama bir kez daha hayır diyorum. Çok hoş bir insansın ama ben evliyim ve kadınlardan hoşlanıyorum. Gülümsüyor hafifçe. Acaba anlıyor mu bu yanıtı verirken ne kadar zorlandığımı? Ertesi gün sahilde eşimle yürürken onun yanında iri yarı felaket bir adamla görüyorum. Hafifçe gülümsüyor bana. Düşünüyorum, onu reddetmekle ne başarmıştım. Onunla geçireceğim zevkli dakikalarımı kaybetmiştim, bir kazanç mı elde etmiştim kendi hayatımda. O günkü koşullarım ve düşüncelerim içinde bu sorunun yanıtı, sen kazandın, evlisin, babasın, mutlusun, cinsel sıkıntın yok. İlk gençlik yıllarını geride bıraktın, geçmişe sünger çekmeyi becerdin. Yeniden başlaman en azından kendine ihanet olur. Kazançlısın, tebrikler. Kendimi inandırmıştım. İlk gençlik yıllarında yaşadıklarım cahilliğimdendi. Sağlıklı, düzenli bir cinsel yaşamım olmadığı içindi. Açlıktandı ve başıma gelen şanssız bir olay yüzündendi. Şimdi her şey yolunda gidiyordu. Düzenimi bozmamalıydım. Karar vermiştim, buna inanıyordum. Ve sonra bir başka kente tayinim çıktı. Orada da evli ve çocuklu ailelerle dost olduk. Bir akşam lokalde televizyondaki bir yarışmayı izlerken biz de kendi aramızda yarışmaya başladık. Arkadaki masadan bir adam öteki gruba kopya verdi, dönüp tersledim. Sonra yanımıza geldi, özür diledi, dost olduk, birbirimizden hoşlandık, ailece görüşmeye başladık. İşte bu adam Kara. Ailece görüşüp yıllarca sevgili olduğumuz, pek çok şeyi birbirimize tattığımız o adam bu, Kara. Size anlatacağım. Öyle konular var ki karar vermek yetmiyor. Hep aklınızda ölüm. Hep aklınızda ölüm. Bunu nasıl fark ettiniz? Hiç ölümden söz etmiyorum ki ama doğru bu. Ne zaman başım sıkışsa aklıma ölüm gelir. Bundan daha net bir kaçış olabilir mi? Korkakça bir kurtuluş. Nasıl birisi olduğumun açığa çıkmasına dayanamam. Küçük bir yerde, çok tutucu bir çevrede yaşıyorum. İşim, ailem, çocuklarım var. Onlar da tutucu. Tutucu olmasalar da buna dayanabilirler mi? Buna dayanabilecek kaç beyin vardır bu ülkede? Kaç kişi bu duruma doğal karşılar, bana anlayış gösterir, mutluluklar dilerim der gönülden. Ben bile kendi yaşadıklarımı omuzlayamazken, en mutlu anımda bile acılar içinde kıvranırken, kim bunu öğrendiğinde sırtımı sıvazlar? Ölüm hep aklımda, evet, kesin bir kaçış bu. Yüzleşmekten kurtulmak. O zaman size ilk intihar düşüncemi anlatayım. Sonra da gerçek olanından söz ederim. Öldürmeyen ama gerçek olan. Bir zamanlar çok uzun sürmüş bir ilişkim vardı, Kara. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen aile dostlarımız da onlar. Küçük yerlerde kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta olur ya, biz de hep birlikteydik Kara'yla. Her anlamda birlikteydik. Eşlerimiz yakın arkadaştı, biz de sevgili. Kara'nın bir arkadaşı vardı, bizden daha genç ve bekardı. Hoşlanıyordum ondan ama eğilimlerini anlayamıyordum. Konuşmalarımızda cinsellik oluyordu, ancak hep kadınlardan söz ediyorduk. Kara'yla ilişkimizi de bilen yoktu tabii. Bir gün üçümüz içmeye gittik. Kafalarımız iyiydi. Artık sen de evlen de hep beraber gezelim, eğlenelim dedim. Bana bir daha evlen demeyin, asla evlenmeyeceğim çünkü kadınlardan hoşlanmıyorum dedi. Bu yanıtına hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. Çünkü onunla birlikte olmak istiyordum. Kara da buna hiç aldırmıyordu çünkü aramızda aşk değil sadece cinsellik ve uzun süreli bir dostluk vardı. Konuştukça anladım ki erkeklerle birlikte oluyor ama daha çok travestileri seviyor. İkide bir de ben erkeğim diyor. Ben erkeğim, kendime dokundurtmam. Gerçekten böyle sanıyor zavallılar. Pasif ilişkiye geçmeyince erkekliklerine halel gelmiyor sanıyorlar. Nasıl da kendilerini kandırıyorlar. Eğer hem cinsinle sevişiyorsan sen eşcinselsin demektir bu. Ne yazık ki bu durum bir küfür, bir hastalık, bir sapıklık sayılıyor. Böyle olunca da hem yaşıyorlar hem de bir tek şeye izin vermeyerek bundan kurtulduklarını düşünüyorlar. Buna kendilerini inandırıyorlar. Aylardan Ağustos, 5 günlük iznim var, yorgunum, bir deniz kenarına gidip dinlenmek istiyorum. Eşim, iki küçük çocukla rahat edemeyiz, sen git dedi. Hemen onu aradım, arama sebebim ise onun deniz kenarında bir ilçede olması. Bana bir pansiyon ayarlar mısın dedim. Buluştuk, akşam içmeye gittik. Saat 2'yi bulmuştu, onun iş yerinde çantamı almaya gittiğimizde, istersen burada kal, bu saatte pansiyondakileri rahatsız etmeyelim, içeride bir odam var dedi. Kabul ettim. O yer yatağında, ben divanda yatacaktım. Porno dergilere baktık, uzun uzun sohbet ettik ve yattık. Beni uyku tutmuyor dedim. İkimiz de şortlayız. Çok sıcak, ikimiz de istekliyiz. Erkeklerin istekli olduklarını anlamak çok kolay, biliyorsunuz. Bütün bedeni şaha kalkmış gibi ve bu durumdan hiç çekinmiyor, öylece yatıyor karşımda, konuşuyoruz. Tuhaf bir hava var ortalıkta. Hemen yanı başımda yer yatağında yatıyor. Elimi bilerek onun üzerine düşürüyorum. Tepki vermiyor. Okşamaya başlıyorum. Yine tepki vermiyor. Yanıma gelsene diyorum. Yanıtlamıyor. Ben yanına geleyim mi diye soruyorum. Tamam diyor. Yanına yatıyorum. Öpmeye, okşamaya başlıyorum. Yaptıklarıma karşılık vermiyor ama sesini de çıkartmıyor. Bir an geliyor, heyecanım dorukta üzerine yatıyorum. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum ama onun istemediği bir şeyi yaptığımı sanmıyorum. Birdenbire ayağa kalkıyor, boğazıma sarılıyor, sıkmaya başlıyor. Avaz avaz bağırıyor. Sen beni ne zannettin, bana ne yapmaya kalkışıyorsun? Beni kendin gibi mi sanıyorsun? Bana bunu yapmayacaktın İbni, seni mahvedeceğim. Korkudan, şaşkınlıktan konuşamıyorum. Zaten elleri boğazımda, nefesim kesiliyor, sesimi çıkartamıyorum. Öyle bir niyetim yoktu diye fısıldıyorum. Çılgın gibi gözleri yerinden fırlamış bağırıyor. Onun böyle bir adam olduğunu aklıma bile getirmemiştim. Ne kadar sakin, güler yüzlü, hatta kibar birisiydi içki sofralarında. Boğazımı ellerinden kurtarıp, madem istemiyordun yanına yatınca neden sesin çıkmadı, neden itiraz etmedin diye biliyorum. Bir yandan da giyinmeye başladım. Kolumdan çekiyor. Gel bakalım, yat şuraya. Öyle kolay kolay gidemezsin diye kükrüyor. Kolumu kurtarıp hızla gömleğimi giyip kapıdan çıkıyorum. Erkekler arası tecavüzün gerçekleşmesi biraz zor. Güçler dengesi olduğu için ciddi bir boğuşma gerek ya da silah. Kaçıyorum. O da arkamdan geliyor. Otobüne binip canını açıp bana bağırıyor. Hayvan herif, sabah ilk işim evine gidip karına çocuklarına senin nasıl biri olduğunu anlatmak olacak. Sonra da iş yerine gidip söyleyeceğim. Bakalım ne yapacaksın? İnsanların yüzüne nasıl bakacaksın? Şoktayım, bu korkunç bir şey. Bu benim sonum. Küçüldüm, küçücük oldum. Kendimden nefret ediyorum. Yalvarmaya başlıyorum. Ne istersen yaparım. Beni öldür ama bunu yapma, ne olursun. Suçsuz insanların, ailemin, çocuklarımın dünyasını karartma. Sen öldüremeyeceksen gel şu kayalıkların oraya gidelim. Ben kendimi atayım. Yeter ki çocuklarım bilmesin. Çekip gidiyor. Bilmediğim bir yerdeyim. Sabahın 4'ü. Deli gibi sokaklarda dolaşıyorum. Beynim durdu sanki. Terminale gidiyorum. İlk otobüs İzmir'e. Ben de oraya gidiyorum. Artık sabah oldu. Acaba şu anda evimde ve iş yerimde neler oluyor? Gerçekten söylediğini yaparsa ben ne olurum? Bu büyük kentte akşama kadar bir simit bir suyla dolaşıyorum. Otele bile gidemiyorum. Kendimi bir otel odasına layık görmüyorum. Bir pislik, bir çöp gibi hissediyorum bedenimi. Kuytu ıssız bir yer bulup orada yatıyorum. Çantam yastığım, gecenin ağır sıcağı yorganım. Bir an için içim geçmiş olmalı. Birden sıçrayarak uyanıyorum. Ağlamaya başlıyorum. Daha önce de böyle kararlar almıştım. Hatta her şeyi itiraf eden bir mektup da yazmıştım eşime. Ama onun ne kadar üzüleceğini düşünüp vazgeçmiştim. Aklımda sadece küçük oğlum. O bensiz ne yapar? Eşim birisiyle evlenir herhalde, evlenmeli de. Yoksa kendi başına nasıl geçinir? Onun karşısında yalvarır halim gözümün önünden gitmiyor. İnsanın kendini aşağılamasından, kendinden nefret etmesinden daha acı verici, daha yok edici bir duygu olamaz. Ben de yok olmaya karar veriyorum. Önce beni ele verecek ne varsa tümünü ortadan kaldıracağım. Kimliklerimden giysilerime, iç çamaşırlarıma kadar. Sonra kendimi, cesedimi bulduklarında kim olduğumu asla anlamayacaklar. Peki nasıl yapacağım? Bir ağaç dalında sallanacak mıyım? Ayağımda bir ağırlık denizin dibine mi ineceğim? Yoksa bir ormanın kuytu köşesinde sessiz bir uykuya mı dalacağım? Bir eczaneye giriyorum. Ağrı kesici ve tansiyon düşürücü alıyorum. Bir başkasından sakinleştirici istiyorum. Ucuz bir pantolon, bir gömlek satın alıyorum. Bir ormanın kuytu köşesini seçtim kendime. Akşamı bekliyorum ki iyice karanlık çöksün. Son kez küçük oğlumun sesini duymak istiyorum. Ona veda edeyim ve beni hiç unutmasın. Telefon çalıyor ama açılmıyor. İlle de onun sesini duyacağım. 5 saat boyunca sürekli evi arıyorum. Kimse açmıyor. Her şeyin bittiğinin kanıtı bu işte. O evime gidip olanları anlattı. Eşim de kızımı, oğlumu alıp annesinin evine gitti. Ya kardeşlerime de anlatmışsa? Ama hiçbir şey umurumda değil artık. Karar verdim bir kez. Ben yok olarak bu savaşı kazanacağım. Ona beni bir böcek gibi ezmenin tadını yaşatmayacağım. Yine eve arıyorum. Eşim telefonu açıyor. Duraklıyorum. Bir ağlama sesi ya da hakaret bekliyorum. Ah canım, merak ettin değil mi? Çocuklarla parka gittik. Hava öyle sıcak gidiyor. Sesinde en küçük bir tuhaflık yok. Demek daha öğrenmemiş. Her zamanki sıcaklığıyla tatilimi soruyor. Oğlumu veriyor telefona. Beni özlemişler. Hadi baba gel artık diyor. Belki de önce iş yerime gidip anlatmıştır her şeyi. Anlatmışsa yine ölürüm, yine ölürüm. Oğlumun sesi bana iyi geliyor. Birden beynimde şimşekler çakıyor. Neden daha önce düşünemedim? Onun iddialarının benzerini ben de yaparım. Bana birliktelik teklif etti. Kabul etmeyip bunları babasına anlatacağımı söyleyince benden önce davranıp bu yalanları uydurdu derim. Bu kadar basit. Benim ona göre avantajlarım da var. Evliyim, çoluk çocuk sahibiyim, herkes tarafından sevilen, sayılan birisiyim. İçim rahatlıyor, yeniden doğmuş gibiyim. Tamam, sorun yok artık. Otele gidip duş alıyorum. Sabah olduğunda iş yerimi arıyorum. Çok doğal konuşuyorlar. Otobüs terminaline gidiyorum. Aldığım ikinci el giysileri ve üç kutu ilacı bir çöp kutusuna bırakıyorum. Evin kapısını çalıyorum. Eşim karşımda. Her zamanki gibi güler yüzle, sımsıcak. Oğluma sarılıp hüngür hüngür ağlıyorum. Eşim gülüyor mutlulukla. Görünen ve gerçek nasıl da farklı birbirinden. Eşim kocasına anlayışlı davranarak onu tek başına tatile göndermiş akıllı bir kadın. Ben de tatilden sıkılmış ve ailesini özleyip dönmüş duygusal bir adam. Ama içimiz, içlerimiz, kim bile biliyor diğerinin gerçek içini. Hiç yanmamışım diyor. Yoksa başka bir yere mi gittin? Hava 3 gündür yağmurluydu. Bir kere bile denize giremedim. En azından bu yalan değil. O da inanıyor. Canım benim öylesine temiz kalpli ve saf ki ona bakınca içim sızlıyor. İş yerimde de bir sorun çıkmadı. Herkes eskisi gibi davranıyor bana. Fakat bir türlü içim huzura kavuşamıyor. Acaba bu davranışları gerçek mi? Hep onları kontrol ediyorum. Arkamdan konuşuyorlar mı? Bana tuhaf tuhaf bakıyorlar mı? Hayır, bir farklılık göremiyorum. Her an her şey olabilir. Sürekli evin balkonunda oturuyorum. Beyaz bir araba gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Telefonlara hep ben koşuyorum. Telefon sesi duyduğumda titriyorum. Geceleri kabuslar görüyorum. Tamamen içime kapandım. Hiçbir yere gidemiyorum, kimseyle konuşamıyorum. Bir korku içimi kapladı. Çıkmıyor, tükenmiş gibiyim. Tek bir çözüm var aklımda, bu kentten gitmek. Acilen tayininizin çıkması için çok değerli bir neden bulmalıyım. Sonunda bir neden buluyorum. Yalan üretme makinesi gibiyim. Üretiyorum her babayı etkileyecek bir yalan. Oğlumun okulda uyuşturucu kullanan büyük çocuklar varmış. Oğlum da ağabey diyerek onların peşinden koşturuyormuş. Hatta bir seferinde eve o çocuklardan birisini getirmiş. Oğlum bu ortamda bir süre sonra uyuşturucuyla tanışabilirmiş. Uyuşturucuya çocukları küçücük yaşlarda alıştırmaya başlıyorlarmış. Birkaç yıl sonra oğlumu da etki altına almaya başlayabilirlermiş. Küçük çocuklar, özellikle de oğlanlar, büyük gibi görünmek istiyorlar. Kendinden birkaç yaş büyük çocukların beğenisini kazanmak için onların dediklerini yapıyorlar. Ebeveyn eleştirilerine de büyük tepki gösteriyorlarmış. Oğlumu hızla onlardan kurtarmanın tek yolu o arkadaş çevresinden ayırmakmış. Çünkü oğlan çocukları bir yaşa gelince baba nasihatı işe yaramıyor, daha da aksi olmaya başlıyor. Bambaşka ve uzak bir çevreye gidersek oğlum kendiliğinden kurtulabilirmiş. Belki biraz abartıyor olabilirmişim ama oğlum için çok üzülüyormuşum ve ne olursa olsun buradan gitmek istiyormuşum. Bu yüzden müdürümden yardımcı olmasını ve evlilikle tayinimin çıkmasını istiyormuşum. Heyecanla bekliyorum. Bir hafta sonu genel müdür arıyor. Biraz daha bilgi istiyor. Çocukların isimlerini bilmediğimi, çünkü tepki göstermesinden korktuğum için oğlumla bu konuyu konuşamadığımı söylüyorum. Genel müdürüm oğlumun iyiliği için gösterdiğim çabadan dolayı beni kutluyor. İlgilileri uyaracağım bu meselenin üzerine gitmeleri için diyor. Aslında mutluyum. Okulda belki de böyle bir sorun vardır ve yalanım sayesinde olumlu bir şeyler yapılabilir. Hafta başı bu kez iş yerimden arıyor. Konumuma uygun 3 yer söyleyip birisini tercih et diyor. Bu kentten kilometrelerce uzak bir yeri seçiyorum. 1 saat sonra gelen faksa tayinim bildiriliyor. Herkes şaşkınlık içinde. Nedenini soranlara gideceğim yerde daha yüksek dereceli ve maddi olanakları daha fazla bir görev açılmış. Genel müdürüm bu göreve beni uygun görmüş. Teklif etti, ben de kabul ettim diyorum. Son kez karayla buluşuyoruz. O ağlıyor ayrılacağımız için. Yılların birlikteliği bitiyor ama benim umurumda bile değil. Çünkü benim için bir dönem sona eriyor. Kendimi yok edemesem de içimdeki beni öldürmeye karar veriyorum. Bir daha ne olursa olsun bu yaşama dönmeyeceğim. Kendime, eşime, çocuklarıma, işime adayacağım. Yeni bir kente, yepyeni bir yaşama merhaba diyeceğim. Yalan barındırmayacak o yaşam. İçimdeki ben ölüyor mu? Ölmüyor ne yazık ki. Fantezilerimde kalıyor o. Arada bir Kara arıyor. Seni özledim diyor. Ben de bile diyemiyorum. O bir dönemdi, bitti. Karayla cinselliğimin ikinci yüzünü yaşamıştım ama bitti. Bitti. Ayırım sonu, sayfa 63.